Ayrım 23. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 329. 9. Kervan nehrin üzerinde bir liman şehri olan Pataligama'dan Ganj'ı geçti. Buradaki salcılar sadece beceriksizlikleriyle değil, herhangi bir felaketten zevk almalarıyla da ünlüdür. Bizim açımızdan onları mutlu edecek iki olay oldu. Bu her iki olayda da nehrin cilalanmış metal bir ayna kadar düz ve durgun olduğu bir günde iki araba yükü demir kaybettik. Güneşin kavuruculuğu nedeniyle gündüzleri uyuyup geceleri yolculuk ediyorduk. Vaishali'nin hemen güneyindeki ormanlara girene kadar hiç hırsız görmedik. Burada birkaç yüz kadar eşkıya tarafından saldırıya uğradık. Epeyce gürültü yapıyorlardı ama bize zarar veremediler. Bu çete tüm Hindistan'da saygıyla anılmaktaymış. Çünkü hırsızlar loncasının 3. kuşaktan bir üyesinin meşru oğlu olmayan hiç kimse çeteye katılamazmış. Hırsızlık çok getirili bir meslek olduğundan bu özel lonca asırlık mesleklerine amatörlerce zarar verilmesini istemezmiş. Vaishali'nin başkenti Lichavi aynı zamanda bazen Vajjiya Federasyonu olarak da bilinen Cumhuriyetler Federasyonu'nun da başkentidir. Şehir valisi karşılamadan sonra bizi diğer cumhuriyetlerden gelen temsilcilerin toplandığı kongre salonuna davet etti. Fakat kongre toplantı halinde olmadığından koca salon bomboştu. Mahavira'nın doğum yerine de götürüldük. Burası çoktan bir türbe görüntüsü almış sıradan bir varoş eviydi. Buda ve Mahavira'nın takipçilerinin kafasında peygamberlerden daha büyük olduğunu anlamam uzun süre aldı. Herhangi bir tanrıdan yahut tüm tanrılardan daha büyük sayılıyorlardı. Bu düşünceyi baş döndürücü olduğu kadar korkunç da buldum. Sıradan Budistler ya da Jainacılar Varuna ve Mitra'ya ve Vedalardaki diğer tanrılara tapınmayı sürdürmekle beraber bütün bu tanrıları aydınlanmış 24. kişinin ve de 24. yol açıcının altında sayarlar. Bunun nedeni hiçbir tanrının Nirvana ya da Kevala'ya bir insan olarak yeniden doğmadan ulaşamayacağıdır. Bunu tekrar edeceğim Demokrit. Hiçbir tanrı bir insan olarak yeniden doğmadan aydınlanamaz ve nefsi hiçliğe arınmaya ulaşamaz. Benim zamanımdaki ve sanırım şimdiki milyonlarca insanın gerçekten tarih içindeki belli bir zamanda iki insanoğlunun var olmuş ve olacak tüm tanrılardan daha yüksek bir dereceye ulaştığını düşünmeleri çok şaşırtıcı. Bu Yunanların dediği gibi söylersek titanizmden başka bir şey değildir. Bu tam bir çılgınlık. Vaishali'deyken Cumhuriyetlerin Magadha'dan bir saldırı beklemesine rağmen ordu hazırlama konusunda zorluk çektiği izlenimini edindim. Bu servet sahibi herkesin kendini kral sandığı her yerde her zaman olan bir durum. 10 bin generalle birlikte savaş kazanamazsınız. Buralarda desteğini almamız gereken halkın sağduyusuna duyulan güçlü inancı rağmen herhangi bir aptal bile halkın demagoglar tarafından kolayca yönlendirilebileceğini ve aynı zamanda rüşvete de açık olduğunu bilir. Daha da kötüsü halk yokluğunda hiçbir savaşın kazanılmayacağı ve hatta yürütülemeyeceği bir disipline boyun eğmeyi ender olarak ister. Ben şahsım adıma tiranların Atina'ya geri dönüşünü bekliyorum. Demokrit benimle aynı görüşte değil. Ravati nehrinin kuzey kıyısına ulaştığımızda şafak vaktiydi. Shravasti nehrin güney kıyısındadır. Sıcağın iyice daralttığı yavaş ve çamurlu akan nehir bu noktada geniş bir kavis çizdiğinden Shravasti hilal şeklini almıştır. Kara tarafından tuğladan yüksek duvarlar ve muazzam nöbetçi kuleleriyle çevrilmiştir. Nehir tarafında ise birçok rıhtım, iskele ve ambar bir Hint nehir limanının alışıldık karmaşası bulunmaktadır. Ağaç kazıklarla yapılmış iğreti bir çit şehri nehirden ayırmaktadır. Şüphesiz şehir sakinleri nehirden gelecek bir saldırıdan korkmamaktadır. Köprüleri ve savaş gemileri olmayan bir ülkede su mükemmel bir savunma aracıdır. Bu noktada büyük kralın Shravasti'yi bir günde ele geçirmeyi başardığını kaydetmekten memnun olduğumu söylemeliyim. Ayrıca Shravasti'nin yüksek kulelerinin sabahın ilk ışıklarında güllerden yapılmış gibi göründüğünü belirtmekten de büyük zevk alıyorum. Kervan kuzeye, Taksila'ya doğru yola devam edeceğinden nehri geçmesine gerek yoktu. Böylece özel muhafızlarımı ve çok değerli Caraka'yı yanıma alarak diğer bütün elçilik görevlilerine veda ettim. Salla nehrin karşısına geçerken bir şekilde Budistlerin ve Jainacıların nehirlere ve sallara, kavşaklara ve karşı kıyıya yapmış oldukları göndermelerin anlamını kavramaya başladım. Aslında nehrin tam ortasında şehrin duvarlarının kulelerinin ve tapınaklarının genişlemesiyle aynı anda kuzey kıyısındaki kervanın nasıl hızlı bir şekilde küçüldüğünü gördüğümde gözümün önüne çok canlı biçimde Prens Jetta'nın benzetmesi geldi. Gerçekte altın kalpli insanın yaşadığı yere gelirken kendimi sanki benzetmeyi yaşarmış gibi hissettim. Terk etmiş olduğum kıyı o aşina olduğumuz sıradan hayattı. Nehir insanın içinde kolaylıkla boğulabileceği varlık seliydi. Ölümde Shravasti şehrinden ziyade Budistlerin deyişiyle doğum ve ölümün karşı kıyısı duruyordu. Shravasti'ye gelişim tahmin edilmişti. Göz kamaştırıcı elbiseler giymiş bir heyet tarafından rıhtımda karşılandım. Prens Jetta beni şehrin valisine ve maiyetine bizzat takdim etti. Şehrin bu ileri gelenleri Magadalı eşitlerinden daha açık tenli ve kumraldı. Ayrıca Magada sarayında çok ender rastlanan bir kendine güven havası taşıyordu. Zaten kral Pasenadi'nin evrensel krallık iddiası yoktu. Ayrıca gizli muhafız ve ani tutuklamalı sürekli bir gerilim yaratan varsa Kara gibi bir mabeyincisi de yoktu. Bir devlet olarak Kosala'nın talihsizlikleri ne olursa olsun en zengini ve görkemli dünya şehirlerinden biri olan Shravasti'de rahat içinde yaşayabilenler için hayat hiç şüphesiz oldukça hoştu. Özel konuklar genellikle güneyden gelir ve bizler onları çok görkemli bir törenle kapılarda karşılarız. Fakat burada, bu nehirde, vali rıhtımda bulunan işçiler, balıkçılar ve kayıkçılar sürüsü için özür diledi. Şehir muhafızı kalabalığı geride tutmaya çalışırken onlar da muhafızı geri püskürtüyor ve bizi de itip kakıyorlardı. Herkesin oldukça yumuşak huylu olmasına rağmen insanın kendisini kara tenli, pis kokulu bedenler arasında sıkışıp boğuluyor bulması oldukça tedirgin edici bir tecrübeydi. Aniden muhafız kordonu yarıldı ve kalabalığın baskısı bizi ağaç sete fırlattı. Bereket versin, muhafızların bizi ezilerek ölmekten kurtardı. Persler kılıçlarını çektiler. Kalabalık geri çekildi. Sonra vali yüksek sesle kapıların açılmasını emretti. Fakat kapılar kapalı kaldı. Artık aniden hırçınlaşan kalabalıkla ağaç set arasında sıkışıp kalmıştık. Bu işler Kosala'da da hep böyle olur dedi Prens Jetta, iki Pers muhafızın arasından kurnazca sokulan bir hırsızın koluna vurarak. İnsanlar çok neşeli görünüyor dedi. Evet, dikkat çekici biçimde neşeliler. Çok da kalabalıklar diye ekledim anlamsızca. Evet, Shravasti'de 57 bin aile yaşıyor. Bu arada vali yumrukları ile kapılara vururken sesinin çıktığı kadar bağırıyor, emirler yağdırıyordu. Vedalarda yazan yaratılış döngüsüne benzer bir tecrübeden sonra ağaç kapıları ardına kadar açıldı ve setin hemen içinde mızraklarını doğrultmuş askerleri görünce rahatladım. Kalabalık geri çekildi ve biz görkemli olmaktan çok telaşla Shravasti'ye girdik. Atlar tarafından çekilen arabalar bizi bekliyordu fakat ben yürümeyi tercih ettiğimi söyledim. Çünkü öküz arabalarıyla yaptığımız 3 haftalık yolculuk sonucu bacaklarım tutulmuştu. Böylece oldukça öfkeli bir alayın başında kervan alanında kesişen 4 düz bulvarın en kısası olduğunu öğrendiğim bulvar boyunca yürüdüm. Bu 3 uzun bulvarın her biri sırasıyla güneybatı, güneydoğu ve güney kapılarında başlar ve yine her biri bir kervan yolunun bitişini ya da çıkış noktasını temsil eder. Shravasti'nin zenginliği coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır. Şehir sadece doğu batı değil, kuzey güney arası işleyen kervanların da kavşağında bulunur. Sonuç olarak şehir zengin kodamanların kontrolündedir. Bunun anlamı tam olarak söylemek gerekirse Brahmanlar ve savaşçı sınıfın tüccar sınıfının arkasından ikinci ve üçüncü sırayı alması demektir. Bu ise Vedaların dünyasında yerlerinden edilmiş ya da önemsenmeyen yönetici sınıfların pek hoşlanmadığı bir aykırılıktır. Barış zamanı kral, soylular ve Brahmanlar her yerdeki gibi ticaret, para ve barışla ilgilenen tüccarlara bağımlıdır. Yönetici sınıf sadece savaş zamanı kendisini gösterir ve tüccarları tehlike geçinceye kadar siper almaya zorlar. Prens Jetta, tüccarların Budistleri ve Jainacıları desteklemesinin nedeni olarak bu iki mezhebin tüm canlılara saygı duymasını ve savaşa karşı olmasını görür. İki mezhep ayrıca Arilerden önceki tanrılara tapan köylülere de çekici gelmektedir. Bunun bir nedeni köylülerin de barışı savaşa tercih etmesi, ikinci olarak da Brahmanların Vedalardaki tanrılara sundukları atların, boğaların ve koçların muazzam sayılarda ve müsrif biçimde kesilmesinden nefret etmeleriydi. Hiçbir köylü öküzünü Ari olan ya da olmayan tanrı ya da insan hiç kimseye bırakmak istemez. Bir gün Budist ve Jaina mezheplerinin zengin tüccar sınıfının kırsal alanda yaşayan Ari olmayan nüfusla birlikte sarf ettiği çaba sayesinde Ari tanrıları yerlerinden etmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Hindistan'a gelinceye kadar şehirlerin rüzgarlı sokaklar boyunca iğreti biçimde dizilmiş, farklı yüksekliklerde düzensiz boş duvarlardan başka bir şey olmadığını düşünüyordum. Babil'de bile uzun düz caddelere bakan evler Pers ya da Yunan şehirlerinde olduğu gibi boş ve penceresizdir. Ara sıra görülen Yunan tarzı kemeraltı da olmasa monotonluk özellikle sıradan halkın yıl boyunca dışarıda yaşadığı iklimlerde iç karartıcı olurdu. Fakat Shravasti batıdaki şehirlere pek benzemez. Her evin pencereleri ve balkonları vardır. Çatılar fantastik biçimde küçük kulelerle donatılmıştır. Duvarlar çoğunlukla Rama'nın sonsuz hayatından sahnelerle süslenmiştir. Bu resimlerin çoğu çok güzel biçimde yapılmış ya da onarılmıştır. Çünkü yağmurlar onları her yıl yıkar, yok eder. Kimi ev sahipleri şimdilerde duvarlarını kısmen kabartmalarla kaplamaktadır. Görüntü çok hoştur. Valiyle birlikte kalabalık bulvarın merkezinden aşağıya yavaşça ilerlerken atlı arabalar bize yol açıyor. Zengin tüccarlar fillerin üzerinde bize dikkatle bakıyordu. Şehir halkı limandaki kalabalığın aksine oldukça nazikti. Fakat zaten yabancılara alışıktırlar. Babiller, Mısırlılar, Yunanlar ve hatta Himalayaların arkasından gelen ziyaretçileri Katay'ın sarı benizli halkı bir yana Persleri de iyi tanıyorlardı. Sol tarafta dedi Prens Jeta şefkatli bir rehber edasıyla pazarlar ve imalathaneler bulunmaktadır. Bunu söylemesine de gerek yoktu. Bulvarlara çıkan sokak ya da caddelerin her birinin özelliğini işitebiliyor ve kokusunu duyabiliyordum. Biri çiçek, bir diğeri ise ilaç kokuyordu. Kimi dükkanlar dövülen demirin gürültüsüyle doluyken, diğerleri evde beslemek ya da yenmek için satılan kuşların cıvıltısıyla doluydu. Sağ tarafta hükümet binaları, büyük konaklar ve kralın sarayı bulunmaktadır. Burada ise muazzam bir merkezi alandaydık. Dünyanın her yanından gelen kervanlar buluşur. Shravasti'nin kervan alanı şaşırtıcı bir görüntüye sahipti. Binlerce deve, fil, öküz ve at şimdiye kadar gördüğüm en büyük şehir meydanını doldurmaktadır. Gece ve gündüz kervanlar yüklü ve yüksüz olarak gelir ve gider. Üç büyük çeşme hayvanlara ve insanlara su verirken etrafta dağınık olarak çadırlar ve kulübeler kurulmuştur. Soğukkanlı tüccarlar tarafından her şey alınıp satılmaktadır. Bir savaştan sonra birden ortaya çıkan, leşle beslenen kuşlarınki gibi keskin ve parlak gözlerle ciddi bir edayla bir arabadan diğerine atlamaktadırlar. Kraliyet yolu kervan alanından yeşillik bir koruya çıkmaktadır. Ortada ince işçilikle ahşap ve tuğladan yapılmış bir saray bulunmaktadır. O zamana kadar gücüm çoktan tükenmişti. Korumalarımın da onları mecbur bıraktığım uzun ve terletici yürüyüşten de pek memnun değillerdi. Saraya girdiğimizde ölçülerini aldılar. Kral gelir gelmez onu ziyaret etmenizi istedi. Ter içindeki mabeyince çok mutlu görünüyordu. Bunu yapamazdım ama toz içindeyim. Kral bugün protokole önem vermiyor. O halde kral bu elbiseleri değiştirip yenilerini giymeme de bir şey demeyecektir. Protokole önem vermeyebilir ama kendisine kesinlikle itaat edilmesini bekler sayın elçi. Ama ona büyük kraldan hediyelerim var. Bir dahaki sefere. Üzgünüm dedim Prens Jeta'nın kulağına fısıldayarak. Mabinci ile birlikte gümüş plakalar, sedef ve fil dişleriyle süslü yüksek tavanlı bir diz odadan geçerken çevremdeki görkemin kirliliğimle canlı bir tezat teşkil ettiğinin farkındaydım. Sonunda törensiz teşrifatsız biçimde sivri kubbe biçimli pencereleri ağaçlara, çiçekli asmalara, içinde su olmayan mermer bir çeşmeye bakan küçük bir odaya girdik. Pencerenin önünde saçları kazınmış yaşlı iki Budist oturuyordu. Bir an yanlış odaya getirildiğimi düşündüm. Boş boş iki yaşlı adama baktım. Bana gülümsediler. Kardeş gibi görünüyorlardı. Sonra daha ufak tefek olanı sarayımıza hoş geldin Cyrus Spitama dedi. Tek dizim üzerinde eğilmeye çalışırken Kral Pasenadi bana engel oldu. Hayır hayır sen kutsal bir adamsın. Sadece ateşe tapanlar önünde diz çökmen gerekir öyle değil mi? Biz sadece bilgi tanrıya taparız. Ateş bizim için onun elçisinden başka bir şey değildir. Vaaz veremeyecek kadar yorgun olmama rağmen kralın şakasını acımasız bulmuştum. Aa tabii gök tanrısına tapıyorsunuz. Biz de öyle değil mi Sariputra? Tabii ki tahayyül edebileceğiniz her türden tanrımız bulunur dedi uzun boylu nazik görünüşlü Sariputra. Tahayyül edilemeyenler de dahil diye ekledi Pasenadi. Bilge tanrı tek tanrıdır dedim. Bizim de tek tanrılarımız var dedi Sariputra. Hem de çok sayıda dostum. Şimdiye kadar Hint azizlerinin talebelerine sanki sevdikleri küçük çocuklarla konuşurmuş gibi hitap etmelerine alışmıştım. Bu dostum sözcükleri yumuşak biçimde ifade edilir ve Ajatasattru'nun bu tür sevgi ifadelerinin kullanışı daima karşısındakileri gafil avlama amacını gütmektedir. Bunun çelişki olduğunu düşünüyorum dedim sert bir ifadeyle. Bizim de çelişkilerimiz var dedi Pasenadi yumuşak şekilde. Aslında hayatın kendisi bir çelişki dedi gülerek Sariputra. Zira her olayda ölümün doğrudan sebebi doğum. İki adam da mutlu bir şekilde güldü. Şimdi moralim bütünüyle bozulduğu için soğuk bir tavır takındım. Size krallar kralı, yeryüzünün efendisi, büyük kral Alkmaion Dara tarafından geliyorum dedim. Sevgili dostum bunu biliyoruz. Seni sarayımızda kabul ettiğimizde bize Dara hakkında her şeyi anlatma fırsatı bulacaksın. Sadece o zaman İndus Nehri Vadisi'ndeki varlığı hepimiz için endişe sebebi olan Kral Dara'nın elçisini kabul edebiliriz. Fakat şu an için sadece 8 katlı yolun takipçisi 2 yaşlı adamımız. Bir kral olarak istediğim kadar ileri gidemem. Fakat bereket versin ki şu an bir arhantım. Sariputra da burada aydınlanmaya görünmemiş derecede yakın. Sevgili dostum hiç de öyle sayılmam. Kendi çapında Buda'ya ve tarikata hizmet etmeye çalışıyorum. Dinle onu Cyrus Sipitama, tarikatı kuran Sariputra'nın kendisi. Bütün kuralları koyan da o, Buda'nın söylediklerinin hatırlanıp hatırlanmadığını denetleyen de kendisi. Niçin biliyor musun? Sariputra Buda'nın Varanasi'deki yaban geyiği korusu günlerinden beri söylediği her sözü hatırlıyor. Dostum abartıyorsun, her sözcüğü hatırlayan ben değilim, anan da. Benim tüm yaptığım bu sözleri küçük çocukların bile öğrenebileceği şekilde mısralara dökmek. Bana döndü ve şarkı söyler misiniz dostum diye sordu. Hayır yani pek iyi değil. Çıldırdım hissine kapılmıştım. Bu yaşlı adamlardan birinin Mısır kadar büyük bir ülkeyi yönettiğine, diğerinin de Budist mezhebinin başı olduğuna inanamıyordum. Bana tam bir budala gibi geldiler. Anlayamadığınızı anlayabiliyorum fakat yorgunsunuz. Öyle bile olsa ne olduğunu bilmek isteyeceksiniz. Bir zamanlar Şravasti'ye genç bir kadın geldi. Buda gibi Gotama klanından olduğunu söylüyordu. Çok heyecanlanmıştım. Evlendikten sonra Buda bana bunun hoş bir şaka olduğunu anlattı. Şakyalar asil kanlarını Kosala kraliyet ailesiyle karıştırmak istemiyorlar. Öte yandan beni gücendirmeye cesaret edemiyorlardı. Böylece bana sıradan bir fahişe gönderdiler ve ben onunla evlendim. Fakat bunu öğrendiğimde kızmış mıydım sevgili Sariputra? Öfke içindeydin sevgili dostum. Hayır hiç de değildim. Pasenadi incinmiş görünüyordu. Evet öyleydin. Öyle bir hale bürünmüştün ki senin için endişelenmiştik. Belki de öyle göründüm. Hayır öyleydin. Hayır değildim. Çok şükür ki büyük bir el bu sahnenin geri kalan kısmını hafızamdan sildi. Belki de orada düşüp bayılmıştım. Pers elçilik görevlileri saray bahçelerinin bir ucundaki küçük bir binaya yerleştirilmişti. Sarayla aramızda çeşmeler, çiçekler, ağaçlar ve sessizlik vardı. Tavus kuşları bile ses çıkarmıyordu. Dilleri mi kesilmişti? Kutsal maymun grupları ağaçların tepesinden sessizce bizi izliyordu. Kral büyük bir şehrin merkezinde ormanlık bir inziva köşesi oluşturmuştu. Krala kendimi resmi olarak takdim etmek için hazırlanmam amacıyla bana verilen bir haftalık süre içerisinde Prens Jetta beni himayesine aldı. Beni nehre bakan yüksek bir bina olan evine davet etti. Prensin uygar arkadaşları arasında yaşlı iki bunakla karşılaşmam ateşli bir hastalıkta görülen kabus gibiydi. Fakat Prens Jetta'ya Kral Pasenadi tarafından kabul edilişimin hikayesini anlattığımda hem güldü hem de endişelendi. İşte yaşlı adam böyledir dedi. Prens Jetta'nın evinin çatısında oturduk. Güneş donuk mavi tepelerin üstünde battığında bulutlar gökyüzünde garip düzensiz çizgiler çizdi. Bu muson mevsiminin başlangıcının işaretiydi. Hint topraklarını kaplayan gök kubbe gizemli bir şekilde yükseltilmişti. Bu bir ışık oyunu muydu? Nedenini bilmiyorum ama sonuç korku ve huşu vericiydi. Pasenadi'nin davranışı devletin neden dağıldığını açıklıyor mu? Her şey o kadar kötü değil. Prens Jetta çok kesin konuşuyordu. Sorun Pasenadi'nin şu an hem arhant hem de kral olması ve her ikisi birden olmak çok zor. Benim kendi mütevazi görüşüm bu. Arhant nedir? Bu sözcük düşmanını öldüren kişi anlamına gelir. Burada düşman beşeri arzular olmaktadır. Buda gibi mi? Bunun dışında arhant. Gelip gitmiş Buda'nın aksine. Hala varlık sahasındadır. Sariputra da Gotama kadar kutsal olduğundan onun da Nirvana'ya ulaştığını düşünenler vardır. Fakat bu mümkün değildir. Buda içinde yanılan zamanda her zaman tektir. Geçmişte ise 23 Buda olmuştur. Gelecekte bir Buda daha olacak ve Buda bu zaman döngüsünün sonunu temsil edecektir. Sariputra gerçekten kutsal mı sayılıyor? Evet, Pasenadi ile ilgili kuşkular olabilir ama Sariputra hakkında hiç şüphe yoktur. Buda'dan sonra bütün insanlar arasında kurtuluşa en çok yaklaşan kişidir. Zaten o, mezhebi tek başına oluşturan keşiştir. Keşişlere uyulması gereken kuralları koyan o olmuştur. Şimdi Ananda ile birlikte Buda'nın söylediği her sözcüğü bir araya getirmektedir. Bu sözleri yazıyorlar mı? Tabii ki hayır. Neden yazsınlar ki? Yazmamalılar. O günlerde kutsal sözler yazıya döküldüğünde dini güçlerini kaybettiğine inanıyordum. Yine bilge tanrının sözlerinin bir inek derisinin üzerindeki yazıda değil, gerçek bir inançlının zihninde yaşaması gerektiğine inanıyordum. Ne yazık ki bunu Yunanlardan yazma tutkusunu alan Baktıralı kuzenlerime açıklayamazdım. Demokrit ilk dini metinlerin Mısır dilinde olduğunu düşünüyor. Kim bilir? Zaten buna önem veren de yok. Ben hala ilahilerin ve kutsal hikayelerin yazıya dökülmesinin dini coşkuyu azaltacağına inanıyorum. Hiç şüphe yok ki hafızanın bir köşesinde bilge tanrının sözlerini toplayan, insan sesinden daha etkili hiçbir şey olmadığı gibi zihinde işler halde bulunan dini bir öykü ya da buyruk veya duadan daha büyülü başka bir şey de olamaz. Ancak yıllar geçtikçe değişmişim. Şimdi büyük babamın sözlerinin hepsinin kaydedilmesini istiyorum. Bunun oldukça basit bir nedeni var. Çünkü bunu şu an hayatta olan bizler yapmazsak başkaları yapacak ve gerçek Zerdüşt öküz postundan bir yığın parlak değeri altında kaybolacaktır. Çatıda herhangi türden bir tören olmaksızın 40 yaşlarında iyi görünümlü bir adam tarafından karşılandık. Bütün vücudu zırhla kaplıydı ve elinde altından yapılma gözüken bir mefer taşıyordu. Prens Jeta dizler üzerinde çöktü. Ben de bir dizim üzerine çöktüm. Bunun tahtin varisi olan Virudhaka olduğunu tahmininde bulunmuştum. Tahminim doğruydu. Virudhaka rahat olmamızı sağlamakta gecikmedi. Nazik bir tavırla divanın üzerine oturmamızı işaret etti. Yarın birbirimizle resmi olarak görüşeceğiz Sayın Elçi. Fakat asil dostumuzla bu şekilde buluşmanın daha zevkli olabileceğini düşündüm. Büyük kral adına ona katıldığımı belirttim. Göz ucuyla da prensi inceliyordum. Sormayı düşündüğüm 3 soru hala aklımda. Akrabalarını öldürmeyi düşünüyor muydu? Eğer düşünüyorsa bunu başarabilecek miydi? Eğer başarırsa bunun Persler için doğuracağı sonuç ne olacaktı? Virudhaka karanlık düşüncelerimden habersiz Pers İmparatorluğu hakkında zekice sorular sordu. Bimbisara'dan sonra büyük kralın gücünün büyüklüğünü kabul eden yüksek dereceli ilk Hintli o olmuştu. Bazı yönlerden dedi, Dara uzun süredir beklenen evrensel kral olmaya çok yakın görünüyor. Biz onun evrenin kralı olduğunu düşünüyoruz Sayın Prens. Gökyüzünün rengi kaçmıştı. Gece kuşları yükseklerde uçuyor ve dalış yapıyordu. Hava yağmur kokuyordu. Peki bu evren Kosala'yı içine almıyor mu? Cumhuriyetleri, Magadha'yı, Hindistan'ın güneyini? Yüksek karanlık Himalayalara işaret ederek, ya şu dağların arkasını, dedi ve devam etti. Orada Pers ülkesinden ve batıdaki tüm ülkelerden daha geniş Katay var. Katay'ın da evrenin kralına tabi olması gerekmez mi? Onların da kendi evrensel krallarına sahip olduğunu söyleniyor dedim. Oldukça temkinli konuşuyordum. Virudhaka başını iki yana salladı. Katay'da birçok krallık var ama onları birleştirecek evrensel bir kralları yok. Kral mı, tanrı mı diye sordu Prens Jeta. Bana göre gerçek bir evrensel kral tanrı gibi olmalıdır. Siz Budistlerin tanrı tanımaz olduğunuzu sanıyordum dedi ve güldü. Virudhaka ciddi olduğunu göstermek istiyordu. Hayır, biz bütün tanrıları kabul ederiz. Onlar kozmik manzaranın vazgeçilmez parçalarıdır. Prens Jeta içten konuşuyordu. Doğal olarak Buda onları önemsemiyor. Tanrılar da doğal olarak ona saygı duyuyor. Ben bu tür meselelerden kaçınırım dedi Virudhaka. Benim tek meselem var, o da Kosala. Bana döndü ve bizim de kendi problemlerimiz var dedi. Hangi kralın yok ki Sayın Prens? Diğerlerinden biraz daha az. Bimbisara artık evrensel kral olduğu iddiasını dillendiriyor. Sen at kurbanındaydın. Dolayısıyla gördün ve işittin. Fakat onu anladığımı söyleyemem. Zaten Bimbisara'nın sahip olduğu tüm topraklar büyük kralın Lidya satraplığı kadar bile geniş ve zengin değil. Benim politikam başından beri Hintleri korkutmak değil, onlara huşu telkin etmekti. Özellikle bunda başarılı olduğumdan kuşkuluyum. Ve de Lidya 20 satraplıktan yalnızca biri. Olabilir dedi Virudhaka. Ama dünyanın bu bölgesinde sadece İndus Vadisi Pers egemenliği altında. Ayrıca bu satraplık da Kosala'ya çok uzak. Şunu da belirtmeliyim. Kralımızın savaş alanında hiç yenilmediğimizi bilmesinde fayda var. Bizim için önemli olan şu, Bimbisara evrensel kral olduğunu ilan ediyor. Ancak at kurbanı kötü gitti. Varanasi'yi ele geçirmeyi ümit etmişti. Başarılı olamadı. Şimdi kuzenim Ajatasattu bir ordu hazırlıyor. Bu şu anlama geliyor. Yağmur mevsimi sona erdiğinde Ganj'ı geçecek ve savaş olacak. Öyle anlıyorum ki diye başladım söze, su altında giden bir yüzücü gibi ilerliyordum. Prens Ajatasattu sadece cumhuriyetlerden korkuyor. O da onlardan bizim kadar korkuyor. Yani hiç. Vrutaka sertleşmişti. Hayır, savaş cumhuriyetlere değil, bize karşı yapılacak. Biz de kazanacağız tabii ki. Tabii sayın prens dedim. Kaçınılmaz karşılığın gelmesini bekledim. İndus Vadisi Pers kontrolünde. Fakat biraz önce söylediğiniz gibi Hindistan satraplığı Kosala'dan çok uzak. Vrutaka'nın kendi sözlerinin kendisini sıkıştırmasını bekledim. O ise hiç istifini bozmadı. Kurak mevsimde dedi, 500 mil o kadar uzun bir yol sayılmaz. Konuşmayı sürdürürken aysız gecenin içerisinde kaybolduk. Bedensiz seslerimiz nehir kıyısından gelen seslerle karışıyordu. Konuşmanın bir noktasında bir duraklama oldu. Aniden yok olduğumuzu hissettim. Nirvana bu muydu acaba? Fakat sonra Vrutaka bizi gerçek dünyaya geri çağırdı. Bana Magadha'ya karşı Perslerle bir ittifak kurmak istediğini söyledi. Böyle bir anlaşmadan Pers İmparatorluğu'nun kazancının ne olacağını sorduğumda Prens beni güzel şeylerle ikna etmeye çalıştı. Kata'ya giden karayolu bizim kontrolümüzde. İpek ticareti de bizim tek elimizde. Bütün önemli yolların ve uzak doğunun merkezindeyiz. Burma'dan yakut ve yeşim taşı getirtiyoruz. Bizim üzerimizden Hindistan'ın güneyine sadece kara değil nehir yoluyla da ulaşabilirsiniz. Çünkü Şampa limanı bizim elimizde. Bu anlamda daha birçok şey söyledi. Sonra bana tam olarak kaç askerin nerede ve ne zaman gerekli olduğunu söyledi. Vrutaka'nın konuşması dikkatlice hazırlanmıştı. Prens konuşurken Shravasti'nin kervan alanında toplandığını gördüğüm zenginlikten söz ettiğimde Dara'nın yüzünün alacağı ifadeyi tahayyül edebiliyordum. Prensin Perslerle bir ittifak anlaşması yapmak istediğini öğrendiğinde kafasından neler geçeceğini de görebiliyordum. Sonunda burada tüm Hindistan'ı ele geçirmek için mükemmel bir bahane ortaya çıkmıştı. Pers ordusu Kosala'da memnuniyetle kabul edilecek, sonra Magadha ezilecek ve Kosala kan dökülmeden ele geçirilecekti. Dara bir başkasının krallığını kendisine bağlama sanatında oldukça ustaydı. Zaten her Pers okul çocuğu Cyrus'un medlere yaptığı şu konuşmayı ezbere bilir. Şu anda bana boyun eğmekle hayatlarınızı kurtardınız. Gelecekte ise aynı şekilde davranmayı sürdürürseniz, daha önce sizi yöneten kişi tarafından yönetilmezseniz bile hiçbirinize zarar gelmeyecektir. Bilakis aynı evlerde yaşayacak ve aynı toprakları ekeceksiniz. Bu konuşma Alkmayo'nun ezeli politikasını tanımlamaktadır. Ele geçirilen bir ülkenin halkı için yöneticiden başka hiçbir şey değişmemektedir. Ayrıca Alkmayo'nun her zaman adil bir hükümdar olduğundan aynen Cyrus'un Medler tarafından karşılandığı gibi sevinçle karşılanmıştır. Bunun yanında Alkmayo hiç olmazsa yönetimin benzerini eski yönetici sınıflara bırakmaya çalışmaktadır. Ajatasattu ve Vrutaka'nın satrap olarak kalamaması için hiçbir sebep yoktu. Bu kurnaz prenslerden herhangi birine güvenen bir Alkmayo'nun aptal olması dışında tabii ki. Elimden geleni yapacağım sayın prens. En iyi suslu tarzında hem kettum hem de cesaret verici davranıyordum. Çok zaman yok. Yağmurlar başlamak üzere. Yağmurlar başladığı zaman deniz yolunu kullanmak imkansız olacaktır. Karayoluna gelince kervanınız muson süresince nerede duracak? Taksila'da nihai görüşmeleri tamamlamak için 3 ay izin verdim. Fakat yağmurlar kesildiğinde ülkene dönebilirsin. Evet, ama zaman için endişelendiğinizi bildiğimden Hindistan satrapına aramızdaki anlaşmanın bir müsveddesini gönderebilirim. O da onu Susa gönderir ve kurak mevsimin başlangıcından önce bir cevap alabiliriz. Bunlardan hiçbirini kastetmediğimi söylemeye gerek yok. Zaman kazanmaya çalışıyordum. Önce kervan yolculuğunu bitirmeliydi, sonra Dara'ya raporumu sunabilirdim. Sonra kim bilir? Vrutaka ayağa kalkmıştı. Biz de doğrulduk. Üçümüz de o geceki gökyüzünden daha karanlıktık. Vrutaka törensel bir ifadeyle bana sarıldı. Özel meclis bir anlaşma hazırlayacaktır dedi. Senin de onlarla çalışacağını umarım. Umarım anlaşmayı Pers diline bizzat tercüme edersin. Bu çok önemli. Kral dedi Prens Jeta ve sustu. Kral kabul edecektir dedi Vrutaka. Henüz krallığından tamamen vazgeçmiş değil diye ekledi ve gitti. Prens Jeta ve ben korkuluklara doğru ağır ağır yürüdük ve aşağı baktık. Karanlıkta yeryüzüne sıkışmış yıldızlar gibi binlerce küçük ateş yanıyordu. Nehir halkı akşam yemeklerini hazırlıyordu. Aşağıya bakarken Prens Jetta'nın kulağına Magadha da bana söylenilenleri fısıldadım. Prens Jetta her iki eliyle aşağı doğru garip bir hareket yaptı. Bana bunu söylemeni istediler. Kesinlikle, fakat doğru mu? Prens Jetta başını iki yana salladı. Oğul babasına sadıktır. Neden olmasın ki? Tamamen özgür. Babası çok seyrek olarak karışır ona. O... Prens Jetta bir an sustu, sonra devam etti. Bize bir mesaj gönderiliyor. Ama ne? Gerçekten ne istiyorlar? Cumhuriyetlerle bir savaş istiyorlar. Kosalayla da. Fakat hem federasyon hem de Kosalayla karşılaşamazlar. Öyleyse babayla oğul arasında mesele çıkararak Kosalayı bölebilirlerse... Prens Jetta sözünü bitirmeye gerek duymadı. Zekice dedim. Bununla beraber kimseye söylemezsek dedi ve sanki karanlıkta yüzümdeki ifadeyi görebilecekmiş gibi bana bakarak bölünme olmaz değil mi diye sordu. Ajatasattu'nun Pasenadi'ye uyarısını kimseye söylememe konusunda anlaştık. Fakat tabii ki her ikimiz de bu bilgiyi kendi amaçlarımız için kullanma niyetindeydik. Çünkü saraylarda ve dünyada işlerin gidişatı böyledir. Bununla beraber Prens Jetta şaşırmış, göründüğü için ben de şaşırmıştım. Ajatasattu bana yalan mı söylemişti? Eğer öyleyse bunun nedeni neydi? 23. ayrımın sonu, sayfa 346.